SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 3 Şubat 2025 Pazartesi tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Mutlu bir hafta dileyerek haftanın ilk yayınında beraberiz. Bugün haberlerden sonra Avustralya'da öne çıkan konuları kapsayan kısa bir tur atacağız. Güneydoğu'da aşırı sıcak, kuzeydoğu'da seller etkili oluyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 3 ülkeye yönelik başlattığı ticari savaş konusu var. Bu konudaki son gelişmeleri haberlerde de dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca Avustralya'da Türkçe eğitim konusunda Sydney ve Brisbane'dan 2 söyleşimiz olacak. Türkçe okulları yeni eğitim yılında faaliyetlerine başladı. Cumartesi Türkçe okulları. Yardım kuruluşlarının faaliyetleri konusunda hazırladığımız bir bölüm ve kısa bir spor bölümümüzde yer alacak bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya internetteki yabancı bir terörist gruba karşı terörle mücadele yaptırımları uyguluyor. Grammy ödülleri Los Angeles'ta başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın bir tweetini alıntılayarak erken seçim çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, internette neonazi ağı Telegram için yeni terörle mücadele finansmanı yaptırımlarının hükümetin antisemitik saldırılara ve nefret suçuna yönelik baskısının bir parçası olduğunu söyledi. Platformun varlıklarını kullanmak veya bunlarla işlem yapmak artık bir suç ve 10 yıla kadar hapis cezası ve ağır ceza para cezaları için cezalar içeriyor. Bakan Wong, kararın şiddeti ve nefreti teşvik eden ideolojilere karşı sıfır tolerans konusunda açık bir ifade olduğunu söyledi.
This is the first time an Australian government has imposed these sorts of sanctions on an online.
Bu Avustralya hükümetinin internette bir kuruluşa bu tür yaptırımları bu şekilde uyguladığı ilk sefer ve bunu yapıyoruz çünkü Avustralyalıları güvende tutmak için çalışıyoruz diyen Wong, antisemitizmle ve nefretin her türüyle mücadele etmek için aşırılığın yükselişini önlemek amacıyla hükümetin tüm araçlarını kullanmalıyız diye konuştu. Bakan Wong ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Salı günü yürürlüğe girecek olan Kanada, Meksika ve Çin için yeni yaptırımlarına da yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri iki ülkeden gelen mallara %25 ithalat vergisi ve Çin'e %10 vergi koymayı planlıyor. Diğer ülkelerse Trump'ın seçim vaadinin bir parçası olarak yeni vergi oranlarına tabi tutulacak ülkeler listesine daha fazla ülke ekleme olasılığına hazırlanıyor. Wong, Avustralyalı yetkililerin Trump yönetimiyle ileriye dönük en iyi yol konusunda iletişim halinde olduğunu söyledi.
President Trump is implementing the agenda he said he would. So that is no surprise.
Başkan Trump söylediği gündemi uyguluyor. Bu yüzden bu sürpriz değil diyen Wong, bunun küresel piyasaları etkileyeceği açık ve bunu anlıyoruz. Ayrıca buna en iyi şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerimiz yoluyla yaklaşabileceğimizi de biliyoruz diye konuştu. New South Wales Başbakanı Chris Minns hafta sonu Sydney'in doğu semtlerindeki iki olayla birlikte toplumda devam eden antisemitik saldırıları görmenin mide bulandırıcı olduğunu söyledi. Bir kişi polisin antisemitik taciz olarak adlandırdığı bir olay nedeniyle bugün mahkemeye çıkacak. 21 yaşındaki söz konusu kişi bir kadına yönelik takip korkutma amaçlı fiziksel zararla suçlanıyor. Hafta sonunda gerçekleşen başka bir olayda Bondi plajında 5 kadın hedef alındı ve üzerlerine yumurta atıldı. Minns bu olayların sona ereceğine dair söz veremeyeceğini ancak polisin suçluları yakalamak için tüm kaynaklara sahip olduğunu söyledi.
And arrests are being executed almost on a daily basis. This is a massive police operation and the police operation is bearing fruit.
Ve tutuklamalar neredeyse her gün gerçekleştiriliyor. Bu büyük bir polis operasyonu ve polis operasyonları meyvesini veriyor. Yaptığı şey ise bireyleri ya suçüstü ya suç işledikten hemen önce veya hemen sonrasında yakalamak diyen Minns, polisi desteklemek ve topluma güven vermek için yapmamız gereken iki şey var. Birincisi nefret söylemi yasaları, yakında bununla ilgili haberler bekleyebilirsiniz. İkincisi ise daha ağır cezalar diye konuştu. Avustralya Tabipler Birliği 1984'teki başlangıcından bu yana nüfusun değişen sağlık ihtiyaçlarına ayak uyduracak şekilde gelişmediğini söylediği Medicare sisteminin reform edilmesini talep etti. Tabipler Birliği hastaların bakımının giderek karmaşıklaşmasının mevcut sistemle aile hekimleri tarafından uygulanan şekilde karşılanamayacağını söylüyor. Birliğin başkanı Dr. Daniel McMillan, sorunlar arasında daha kısa muayene sürelerine yönelik bir sistem, onlarca yıllık yetersiz endeksleme ve Medicare indirimlerinin dondurulması olduğunu söyledi.
We now find ourselves in a time when people have more chronic disease, more mental illness.
Yeni 7 kademeli standart muayene kalem yapısının hasta ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için daha uzun konsültasyonları destekleyeceğini söyleyen McMahon, artık insanların daha fazla kronik hastalığı, daha fazla ruhsal hastalığı, aile hekimine görünmek için daha fazla sorunu olduğu bir dönemdeyiz. Ve aslında basit sorunların tedavisi bile daha karmaşık hale geldi. Avustralya'da genel pratikte ortalama muayene süresi artık 18 dakika 7 saniye. Hiçbir hükümetin farkı telafi edemeyeceği kritik bir geri dönüşü olmayan noktaya ulaşıyoruz diye konuştu. Uzmanlar New South Wales'ın Blue Mountains bölgesinde arıtılmamış suda sonsuza dek yok edilmeyen plastik ve kimyasallar olarak adlandırılan maddelerin yüksek seviyeleri hakkında kanıtlar sundu. Cuma günü Sydney Water musluktan içme suyu olarak kullanıma sunulmadan önce 3-4 milyon dolarlık yeni bir PFAS arıtma ünitesinden filtrelendikten sonra sonsuza dek duran plastikleri ya da kimyasalları veya PFAS'lerin tespit edilen seviyelerinde bir iyileşme olduğunu gösterdiğini söyledi. Söz konusu kimyasallar 1940'ların sonlarından bu yana endüstride ve tüketici ürünlerinde kullanılan 10 binden fazla sentetik kimyasaldan oluşan bir aile olarak adlandırılıyor. Dr. Ian Wright, Blue Mountains'taki su kaynaklarında PFAS için testler yaptı ve su yetkilileri tarafından daha fazla izleme yapılmasını tetikleyen sıcak noktaları buldu. Wright özellikle kırsal toplumlarda bu tür testlerin eksik olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu dile getirdi.
Probably 20 or 30% of samples had it. We're trying to work out where does that contamination in the platypus come from.
So muhtemelen numunelerin %20-30'unda bu kimyasallar vardı. Bu kirliliğin nereden geldiğini anlamaya çalışıyoruz diyen Wright, yani suda genellikle tespit edilebilir seviyelerde değil, eser seviyelerde bulundu. Sonra nehre atladık ve nehirlerin dibindeki çamur, silt ve kum olan tortudan numuneler aldık. Tüm rezervuarlarda, tüm nehirlerde bu plastikler var diye konuştu. Öte yandan sağlık ve su yetkilileri Blue Mountain sakinlerinin birçoğunun endişelerine rağmen içme suyunun içilmesinin güvenli olduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Yetkililer içme suyundaki PFAS'in güvenli kabul edilen seviyesiyle ilgili ulusal yönergelerin Nisan 2025'te nihai olarak yayınlanmak üzere güncellendiğini söylüyor. Avustralya'da gençlerin hapsedilmesinin kriz seviyelerde olduğu ve acilen ele alınması gerektiği parlamento soruşturmasında bildirildi. İlk kamu oturumunda Avustralya'nın yargı bölgelerindeki çocuk komiserleri ve koruyucuları tarafından yapıldı. Grup 10 yaşına kadar küçük çocukların mahkemelerde cezalandırılıp gözaltı merkezlerine tutulduğu konusunda endişelerini dile getirdi. Gözaltındaki çocukların neredeyse %100'ünün aborjin olduğu belirtiliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında gerçekleşecek olan barış görüşmelerinde Ukrayna'nın dışlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Ukrayna'nın görüşmelerden dışlanmasının çok tehlikeli olacağına işaret eden Zelenski, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi gerektiğini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber ajansı Associated Press'e konuşan Zelenski, Rusya'nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda herhangi bir taviz vermek istemediğini ve Moskova'nın sahada üstün olduğu bir dönemde ateşkese yanaşmasının kaybetmek anlamına geleceğini belirtti.
Putin can make the whole world feel that they have lost and it will be a reality because he can have
Trump'ın Putin'i masaya getirebileceğini ve bunun için Rusya'ya yönelik yaptırımların yanı sıra Ukrayna ordusuna sağlanan desteğin devam etmesinin etkili bir yöntem olabileceğini dile getiren Zelenski, Trump'ın Amerika ile Rusya arasındaki iletişimi vurgulamasına atıfta bulunarak Ukrayna'nın kendi çıkarları olmadan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna konusunda görüşmeler yapmasının tüm taraflar için tehlikeli olacağını ifade etti. 67. Grammy ödülleri Los Angeles'taki yangın mağdurlarına destek için özel bir formatla düzenleniyor. Los Angeles'ta 14 bini aşkın yapıyı küle çeviren ve on binlerce kişiyi yerinden eden yıkıcı yangınların ardından Recording Academy yangın mağdurlarına destek amacıyla ödül törenini yeniden yapılandırdı. Yangınların başlamasından bu yana Grammy ve ona bağlı Music Cares Yardım Kuruluşu acil yardım kapsamında 2 milyon dolar dağıttı ve müzik endüstrisinden etkilenenler için 4 milyon dolardan fazla yardım sözü verdi. Bugünkü törenle bu bağışların arttırılması hedefleniyor. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi X hesabında pazar akşamı yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweetini alıntılayarak erken seçim çağrısında bulundu. Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır diyen İmamoğlu, millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim ifadelerini de paylaşımına ekledi. İmamoğlu'nun erken seçim çağrısı İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermesinin ardından geldi. Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturma üzerinden ana muhalefet CHP'ye yüklenip, onlar da çok iyi biliyorlar ki daha trupların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu demişti.
AK Parti olarak oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 mali idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir rehavetin, en küçük bir gerilemenin bize en büyük maliyetler doğurabileceğini hep birlikte görüyoruz. Geçen yılki mali idareler seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeleri alamayışımızın tek sebebi işte bu tablodur. Önemli olan tökezlemek değil, hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne yaptığı bu konuşmada son yerel seçimlerde 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düşen partisinin oy oranına ilişkin konuştu. Bu arada 9 farklı araştırma şirketinin Ocak ayında yaptıkları araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark %1'in altında görülüyor. Söz konusu anket sonuçlarında AKP %30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin %29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü. Aralık ayına göre Ocak ayında en fazla oy kaybı yaşayan parti %1,6 kayıpla Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Aralık ayında Kasım ayına göre Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından oylarında artış görülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada ayrıca erken seçim isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhurbaşkanı adaylık tartışmaları hakkında da ilk kez konuştu.
Muhalefet kendi partilerindeki garip ve kirli ayak oyunlarını Türkiye siyasetinin temel meselesi gibi göstermeye kalkacak kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi, yoksa sirk çadırı mı var? İnanın belli değil. Hallerine baktıkça gülsek mi, ağlasak mı bilemiyoruz. Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin düzenlediği engellilik çalıştayı programına katıldı. Partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatma ve adayın parti üyeleri arasında yapılacak ön seçimle belirlenmesi kararı sorulan Özel, CHP'ye üye kaydı başvurularında yoğun artış yaşadıklarını söyledi.
2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız ve bu milletin bu iktidardan artık desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun bir başka yolu yok. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaparken aday belirleme sürecine de başlamış durumdayız. Ortak akıl artık bizim adayımızın belli olması yönünde. Nasıl belirleyelim de en geniş katılımla. En geniş katılım kim? Ya sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Burada da şöyle bir süreç tarif ettik. Dedik ki üyelikleri açalım ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine davet edelim dedik. Şu anda online üyeliklerde günlük 10-12 kat artış var. Gönlünüzden geçen bir adayı desteklemek istiyorsanız baba evinin kapıları ardına kadar açık.
Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Haberi Salih Uzun canlı yayında duyurdu. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çekerek Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıkları için ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. Teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve meslekten ihraç edilmişti. Özgürlük için barış mitinginde konuşan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı.
İmralı görüşmelerini bu meydanı dolduran siz değerli halklarımız çok merak ediyorsunuz, bunu çok iyi biliyorum. Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımız şu an İmralı'daki görüşmelerin nasıl geçtiğini ve nasıl sonuçlanacağını dört gözle izlemektedir, merak etmektedir. Sayın Öcalan'ın siz değerli halkımıza verdiği mesajı şudur. Türkiye'yi demokratikleştirdikçe Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecek demiştir.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer'le yaptığı görüşmede "Biz Türkiye'nin zincirleriyiz. Herkes biliyor ki beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar" diye konuştu. Çakır Özer, Ümit Özdağ'ın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Avukat Fırat Epözdemir ve Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı da ziyaret etti. Yeni Doğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen tek kişilik koğuşunda intihar etti. Gönen'in intiharına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Buna göre Gönen acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırmış. Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı. Ege'de ard arda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar uyarıda bulundu. Yunanistan'ın Yanardağ'ında bulunduğu Santorini adasında yoğunlaşan ve son iki günde 5'i 4'ten büyük 30'dan fazla deprem sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum uyarısında bulundu. Bu arada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, turizm adası Santorini açıklarında ard arda yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Santorini adasında okullar tedbir amaçlı kapatıldı ve halka kıyı şeridinden uzak durmaları söylendi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 21 Türk lirası 99 kuruştan, 61 Amerikan sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 33 derece, Sydney'de genelde açık 29, Melbourne'da parçalı bulutlu 39, Adelaide'de genelde açık 41, Perth'te açık 32, Hobart'ta parçalı bulutlu 33, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 30 ve Darwin'de de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bugün önce kısaca hava durumuyla başlayacağız. Kuzey Queensland'da 6 ayda yağacak yağış 46 saat içinde yağınca hayat alt üst oldu. Okullar kapatıldı. Avustralya'nın en yoğun otoyollarından biri olan Bruce Highway, Townville yakınlarında bir köprünün yıkılması sonucu trafiğe kapandı. Buna karşılık aşağıda Victoria sıcak dalgası ve şimşek ve yıldırımların başlattığı yangınlarla boğuşuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump aldığı kararlarla dünyada en çok konuşulan kişi olmaya devam ediyor. Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük vergileri ilan etti Trump. Bunu da kısaca bu bölümde işleyeceğiz. Bugün ayrıca okulların açılması dolayısıyla cumartesi Türkçe okullarına da bakacağız. Sydney'den Mehmet Evin ve Queensland'dan Tevfik Kerimoğlu ile yaptığımız söyleşileri dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca yardım kuruluşlarına ilişkin bir bölüm ve kısa bir spor bölümümüzde yer alacak. Mesajda gönderebileceksiniz ki gelmeye başladığı mesajlarınız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Öğretim döneminin başlamasıyla beraber Türkçe dil kursları da yeni dönem eğitimlerine başladı. Toplumda ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin Türkçe dil kurslarına ilgisinin azaldığından bahsetsek de olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Sydney'deki Türkçe dil okulları ve bu yıl 9 ayrı merkeze ulaşmış durumda. 9 ayrı merkezde çalışıyor. Bu yıl Queensland'da Logan'da da bir Türkçe, cumartesi Türkçe okulu açıldı. Arkadaşımız Seda Ercan bu konuda Sydney'den Mehmet Evin ve Queensland'dan Tevfik Kerimoğlu'yla konuştu.
Şubat ayıyla beraber Avustralya'da yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Yeni öğretim yılıyla beraber de Avustralya'da cumartesi günü Türkçe sınıfları da eş zamanlı olarak eğitim dönemine başladılar. Çocuklarının kendi ana dillerini öğrenmesini isteyen aileler için hem New South Wales'te hem de Victoria'da hafta sonları gerçekleşen Türkçe dili kursları bulunuyor. Bu yıl Queensland'de de bir Türkçe dil okulu açıldı. Türkçe dil okulları konusunda Sydney'den Mehmet Evin ve Brisbane'dan Tevfik Kerimoğlu ile bir araya gelerek Avustralya'daki Türkçe dil eğitimi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. İlk konuğumuz Sydney'de faaliyet gösteren Türkoğuz Türkçe Dil Okulu'nun yöneticisi Mehmet Evin. Mehmet Bey yıllar önce kendisinin de severek cumartesi Türkçe sınıflarına katıldığını anlatıyor. Mehmet Bey, New South Wales'teki ilk Türkçe dili okullarından olan Nepean'daki Türkçe okulu 35 sene önce açılmış. Siz bu okulu devraldıktan sonra bugün şu anda kaç bölgede Türkçe okulunuz var acaba?
Şu an 7 bölgede var. 8. bölge bu sene devreye, ilk haftaya veyahut önümüzdeki hafta devreye girecek. Ondan sonra da Wollongong bölgesinde, Illawarra bölgesinde çalışmalarımız var. Yani senenin ortalarına doğru 9 okulumuz olmasını hedefliyoruz.
Hangi bölgelerde bu Türkçe dili okulları?
Şimdi Colleton, St. Mary's, Ritchie Hill, Bonnerick, Preston, ondan sonra Guildford, The Ponds, Stratfield ve yakında açılacak olan Gladeville ve Oran Park okullarımız olacak. Ve demin de bahsettiğim gibi Illawarra, Wollongong bölgesinde de çalışmalara başladık.
Peki okulların, sınıfların mevcutları nasıl acaba?
Her okulumuzda 20'ye yakın, bazılarında daha fazla öğrencimiz bulunuyor. Hedefimiz her okulumuzda ikişer sınıftan yer almasını hedefliyoruz. Derneğimizin başında Neşe Hanım koordinatörlük yapıyor bütün okullarımızın. Artı okullarımızın müdürü var, Yasemin Hoca. Kendisi Türkiye'den okul müdürü. Sağ olsun, o da bizim aramıza katıldı. Ve buradan yetişen, Türkiye'den yetişen öğretmenlerimiz var.
Peki Mehmet Bey, siz burada Türkçe dili okuluna gitmiş miydiniz?
Evet, ben burada hem Blackland'da hem Parramatta'da hem Artaflık'ta Türk okullarına gittim ve harika hocalarımızdan ders görmüştüm. Hepsine selam söylüyorum buradan.
Peki o zaman siz 12 yaşınızda buraya geldiniz. O yaşta mı gittiniz ve Türkçe bildiğiniz halde neden ihtiyaç duymuştunuz dil okuluna gitmeye?
Tabii yeni geldiğimiz için Avustralya'ya sırf biz hep bunu diyoruz. Türk okulları sadece dil görevini görmüyor. Bir ortam, bir toplumun bir parçası olmanızı da katkı sağlıyor. Oraya arkadaşla dinlemek için, Türk arkadaşlarıyla beraber olabilmek için de gidiliyordu. Ben o nedenle gittim. Kültürümüzü yaşatmak, bir de katkıda bulunmak için. O Türkçemizi, hatta benim Zeynel hocam vardı. Okul kartını yapmıştı, yardımcısı yapmıştı. Onunla beraber yapmıştık. Yani sırf öğrenmek değil, aynı zamanda o ortamda olmak, o güzel ortamı paylaşmak, yeni arkadaşlıklar kurmak.
Peki şimdi burada doğup büyüyen çocuklar için hafta sonu kalkıp bir de Türkçe dili kursu veren bir okula gitmek sabahları zor oluyor gördüğümüz kadarıyla. Sizce burada doğup büyüyen çocuklar neden Türkçe kursuna gitmeli?
Demin bahsettiğim nedenlerin dışında dil olarak da iki dili kullanan bir insanın entelektüel beyin kapasitesinin daha güzel işlediği ve burada olsun, Türkiye'de olsun, akrabalarıyla, yakınlarıyla temasta bulunması. Şimdi bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Biz de bunun bilincindeyiz ve o yüzden bizim okullarımızın hepsi cumartesi günü değil.
Öyle mi?
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri de okullarımızda derslerimiz var. Biz yeni açılacak iki okulumuzda 4 saat 4.30'da başlayacak hafta arası.
Peki ailelere bu konuda tavsiyeniz ne olur sizin?
Bir kişinin kültürüyle etnik yapısına bağlantısıdır. Bunu sağlam tutmamız lazım. Onun için tüm velilerimize buradan sesleniyoruz. Lütfen en yakınınızdaki Türkvaz okulu olması şart değil. en yakınınızdaki diğer arkadaşlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Sydney'de bu Türk okuluna gönül vermiş herkese selam olsun. En yakın okula yazdırın lütfen çocuklarınızı. Önemli olan dilimizi yaşatmak. İki, bu çocuklarımıza, üçüncü artık dördüncü nesil yetişen çocuklarımıza büyük bir Türk toplumunun da bir parçası olduğunu gösterelim. Bu kimliği kaybetmeyelim.
Queensland eyaletinde açılacak Cumartesi Türkçe Okulu'nun yöneticisi Tevfik Kerimoğlu ile birlikteyiz. Tevfik Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Tevfik Bey, deneyimli bir eğitimci olarak Avustralya kültürünü oluşturan bu çok kültürlü toplumların her birinin kendi ana dillerini öğreten kurslarını açması, bu dillerin kuşaktan kuşağa öğretilmesi nasıl bir önem taşıyor sizce?
Avustralya mozaiğine ve Avustralya'nın dünyada oluşturduğu örneğe baktığımızda çok kültürlülük ve bu kültürü taşıyan bireylerin dil farkındalığı, kültürel bilincinin yüksek olması ülkenin toplam kazanımına büyük katkıda bulunuyor. Avustralya hükümeti de gerek Eğitim Bakanlığı gerek diğer oluşturduğu programlarla da bunları hem teşvik ediyor hem cömertçe destekliyor. Dolayısıyla Avustralya'da ana dilini yani vatanından getirdiği dilini konuşan, bununla ilgili kültürel kazanımlarını sürekli elde eden, paylaşan bir toplum Avustralya'nın toplam başarı hikayesinin en önemli bileşenlerinden biridir diye düşünüyorum.
Sizin göç hikayeniz de zaten Türkçe diline dayanıyor, öyle değil mi? Biraz ondan söz eder misiniz Tevfik Bey?
Aynen öyle. 2005 yılında Melbourne Başkonsolosluğunda görev yapmak üzere Avustralya'ya gelen ilk Türkçe eğitim koordinatörü, teknik adıyla o zamanların adıyla ilk Türkçe okutmanıydım. Gerek devlet gerek Austürk gibi Melbourne'de çok köklü cumartesi Türkçe okulu yapıları vardı. Onlarla müfredat çalışmaları yaptık, öğretmen eğitimleri çalışmaları yaptık. Var olan harikulade potansiyeli konsolide etmeye çalıştık. 4,5 yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde süren görevimin ardından özel sektör eğitim kurumlarıyla çalışmaya başladım. Daha sonra Sydney'e geçtiğimde orada da Guildford bölgesinde bir cumartesi okulu kurduk. Halen aktif bir şekilde görev yapıyor. 2 yıl önce de Queensland eyaletine taşındım. Halen hafta içi yine özel bir okulda kurum müdürlüğü yapıyorum. Queensland'de daha önce bir cumartesi Türkçe okulu yapısı olmadığını öğrendim. Aslında Queensland'de sadece Türkçe için değil, bütün ikinci diller için maalesef süreç çok olumlu işlemiyoruz. Biz Türkçe adına bir olumlu inisiyatif başlatmak istedik. Hiçbir vakıfa, kuruma angaje olmayacak. Sadece cumartesi günleri çocuklarımızı İstiklal Marşı ve Türk dili ve tabii ki Milli Bayram kutlamaları çerçevesinde bir araya getirecek tamamen bir bağımsız yapı. Adını da zaten Queensland Center for Languages gibi son derece nötr bir isim olarak belirledik.
Peki Tevfik Bey, okulun yeri neresi ve bu yeri özellikle mi seçtiniz?
Tabii okulumuz Logan'da, AIIC Logan Campus. Flat Chambers Road diye Logan bölgesinde herkesin bildiği bir ana yoldan söz ediyoruz.
Yani Brisbane'la Gold Coast arasında olması nedeniyle mi orayı seçtiniz?
Aynen öyle, aynen öyle. Biz normalde Gold Coast'ta oturuyoruz. Hatta Gold Coast kampüsünde bu işi yapmam aslında bir konfor alanıydı. Ama Logan Brisbane'ın güneyinde, Gold Coast'un da kuzeyinde. Yani iki taraftan da bir yaklaşık 30-35 dakikalık bir uzaklıkta. Bir de Brisbane'la Gold Coast neredeyse birleşmek üzere. Oradaki semtlerde de çok sayıda Türk vatandaşımız, ailelerimiz yaşamakta. Türkçe öğretimini 4 saat olarak veriyoruz. Akredite öğretmenleriz zaten. Teneffüsleri de 15 dakika gibi, hani 4 teneffüsten oluşan bir yapıda oluşturduk ki Türk arkadaşlarıyla vakit geçirsinler ve uzun soluklu arkadaşlıklar kursunlar. Bu cumartesi Türkçe okullarının işte ilk 2006'da dahil olduğumu düşünürsek neredeyse 20 yıl olacak. Geçtiğimiz Aralık'ta bu cumartesi okullarında uzun yıllar önce okumuş iki değerli öğrencimin düğün davetiyesini aldım. Dolayısıyla bu cumartesi okulları sadece Türkçenin varlığı için değil, öğrencilerimizin yeni arkadaşlar edinmesi, işte aynı kültürü paylaştıkları, bu biraz Queensland için biraz daha değerli bir şey. Melbourne ve Sydney bu anlamda biraz daha şanslıdır diye tahmin ediyorum.
Peki göçmen bir eğitimci olarak ailelere nasıl bir mesajınız olur acaba?
Özellikle Türkçe adına ikinci dil öğretiminin çocukların sadece sosyal, kültürel değil, aynı zamanda akademik performanslarına da hani büyük katkıda bulunacağını canı yürekten söyleyebilirim. Eski bir öğretim görevlisi olarak da, üniversite mensubu olarak da bunu verilerle de görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla Türkçe okulları öğrencilerin ikinci dil için verdiği emek, zaman, akademik başarılarına ya da İngilizcelerine olan olumsuz bir etkisi bir yana dursun, kesinlikle beynin aktivasyonuyla da ilgili çok ciddi faydaları olacaktır. Onun dışında da zaten çocuklarımızın hani bireysel gelişiminin, sosyalleşmesinin, özellikle bu dijital çağda ve çocuklarımızın ekranlarla ve dijital dünyada daha çok zaman geçirdiği bu dönemde böylesine bir yarım gün, böylesine bir 5 saat büyük fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla ben bütün kıymetli dinleyenlerin, anne babaların en yakınlarındaki cumartesi okullarıyla bağlantıya geçmelerini, en azından onları bir cumartesi ziyaret edip ortamı görmelerini yürekten tavsiye ederim.
Zaman sıkışıklığı olabilir endişesiyle mesajlarınızı sona saklayacağım ve eğer zamanımız kalırsa okuyacağım. Aksi halde mesajlarınızı çarşamba yayınımıza bırakacağım. Hava durumuna geçiyorum. İlk bakacağımız yer Queensland. Bu eyalette, kuzeyde, eyaletin kuzeyinde 3 gündür yağan yağmur nehirlerde su taşkınlarına neden oluyor. Cumartesi gününden bu yana bazı yerlere yağan yağmur 1 metreyi geçti. Normalde 6 ayda düşecek yağmur 3 günde yağdı. Bugün herkesin gözü Townsville'de. Bu kentte büyük bir alan kara bölge ilan edildi. Yani tahliye emri verilen, taşkın tehlikesi olan, düşük yüksekte olmayan bölge bu bölge. Yüzlerce okul ve kreşin yarın kapatılması kararlaştırıldı. Bugün o açıklandı. Ingham'da 60 yaşında bir kadın hayatını kaybetti sel suları nedeniyle. Kamyon şoförlerine Bruce Highway'in Townsville ve Ingham arasında haftalarca kapalı olacağı uyarısı yapıldı. Queensland Kamyoncular Derneği kamyonların sellerden etkilenmemek için yollarını 700 kilometre uzatarak istedikleri yere gidebileceğini hesapladıklarını açıkladı. Çünkü Townsville yakınlarında bir köprü yıkıldı, bu Bruce Highway üzerindeki bir köprü yıkıldı. Bruce Highway Avustralya'nın en ana damar otobanlarından biri. Queensland Başbakanı bugün sel bölgesine gidiyor. Townsville, Ingham ve Cardwell'de sığınma merkezlerinde 400 kişi barındırılıyor. Yani evlerini terk edip bu sığınma merkezlerine gidenlerin sayısı 400. Ordu araç ve gereçleriyle, ki bu araç ve gereçlere vinç özellikleri olan uçak ve helikopterler de dahil, hazır bekletiliyor. Kurtarma çalışmalarında orduya bu öğleden sonra, yani şu sıralarda ihtiyaç duyulabileceği bildiriliyordu bu sabahki yapılan açıklamalarda. Daha aşağıda güneyde Victoria bugün 3 günlük sıcak dalgasının ikinci gününde. Dün gece yağan gök gürültülü yağış önemli serinlemeye neden olmadı. Önümüzdeki 48 saatte yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek yangın tehlikesi devam ediyor. Melbourne'da Taylor's Lake'de bir eve yıldırım düştü ve ev yandı. Daha doğrusu toplam 2 ev yandı bu yıldırımlardan dolayı son 24 saatte. Bu sabah 11'e kadar son 24 saatte çakan şimşek ve düşen yıldırım sayısı 500 bin. Bunlardan yere ulaşanların, yani yere çarpanların yangın başlatma ihtimali çok yüksek. Dün geceki fırtına nedeniyle binlerce evin elektriği hala kesik. Yarın öğleden sonra gök gürültülü hava yağışlı tekrar dönecek. Gök gürültülü ve yangın tehlikesi taşıyan o hava durumu tekrar dönecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika mallarına %25, Çin mallarına %10 gümrük vergisi ilan etti. Vergiler bugünden itibaren geçerli olacak. Bu ihmal, ithal malların böylece ithal malların fiyatları artmış olacak. Trump olsun diyor, buna değer. Amerika'nın altın çağına giden yolda bu sıkıntılara katlanacağız.
Tariffs don't cause inflation, they cause success. Cause big success. So we're going to have great success. There could be some temporary short-term disruption.
Kanada ve Meksika'da Amerikan gümrük vergilerine aynı yolla karşılık vereceğini ilan etti. Rupert Murdoch'un sahibi olduğu Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın gümrük vergilerini dünyanın en aptalca ticari savaşı olarak niteledi. Trump bu sabahta Kanada'nın kendi başına bir devlet değil, Amerika'nın bir eyaleti olması gerektiğini söyledi. Tabii Avustralya'nın Trump'ın ticaret savaşını yakından izlediğinden ve kendisini nasıl etkileyeceğini kestirmeye çalıştığından kuşku yok. Yardım için hayır kurumlarına başvuran Avustralyalıların sayısı giderek artıyor. Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümü dinliyorsunuz.
Avustralyalılar geçim sıkıntısı krizine yakalanıp yardım için onlara yöneldikçe hayır kurumları üzerindeki baskılar da artmaya devam ediyor. Federal seçimler yaklaşırken Sydney merkezli bir hayır kurumu her iki büyük partiyi de bu sorunu ele almak için daha fazla eylemde bulunmaya çağırdı. Sydney'in iç batısında Bridget ücretsiz kahvaltı için sıraya girdi. İşini kaybettikten sonra kısa bir süre öncesine kadar da evsiz kaldı. Bir ev kiraladığında gelirinin neredeyse tamamı kiraya gidiyor ve yiyecek için yardım kuruluşlarına gitmek zorunda kalıyor.
Everything is expensive. Vegetables, the meat, the fish.
Her şey pahalı. Sebzeler, et, balık, hepsi pahalı diyen Bridget ve ben buraya para biriktirip başka şeyler satın almaya geliyorum. Çünkü baştan başlamam gerekiyor. Çünkü evsiz olmaktan daha kötü değil diye konuştu. Bridget son 3 yıldır devam eden hayat pahalılığı krizi nedeniyle yardım için yardım kuruluşlarına yönelmek zorunda kalan artan sayıda Avustralyalıdan biri. Foodbank'in geçen yıl yayınladığı bir rapora göre 3,4 milyon Avustralyalı hane gıda güvencesizliği yaşıyor ve bu durum yardım kuruluşlarına olan talebin artmasına yol açıyor. Rahip Bill Cruz, Sydney'in iç batısında ücretsiz bir restoran işletiyor. Konuyla ilgili birinci elden gözlemleri var.
It's been gobsmacking. Gobsmacking. Looks like a 61-year-old woman sitting in the restaurant going.
Şaşkınlık verici. 61 yaşında bir kadının restoranda oturup eskiden sizin yerinizin önünden geçerken kuyruktaki tüm zavallılara bakardım ve bunun benim başıma da geleceğini hiç düşünmezdim demesi gibi görünüyor diyen Rahip Cruz ve bunu muhtemelen her gün bir veya iki kez duyuyorum diye konuştu. Ancak artan talep Rahip Cruz için en şaşırtıcı olan şey değil.
Not in the least. The battles between food and medicine.
Rahip Cruz, mücadelenin yiyecek ve ilaç, yiyecek ve kira, yiyecek ve okul ekipmanı arasında olduğunu söyledi. Sydney'in iç batısında kahvaltı servisi yaptıktan sonra Rahip Cruz'un ekibi Sydney'in güney batısına doğru yola çıkıyor. Ekip kurulumu bitirirken mutfağın dışında uzun bir kuyruk oluşuyor ve bir saatten kısa bir sürede yüzden fazla öğün dağıtılmış oluyor. Sıraya girenler arasında aileleriyle birlikte gelen çocuklar da oluyor.
We could go to anywhere and just whistle and we'd have queues like we had today.
Herhangi bir yere gidebilir ve ıslık çalarak yemek dağıtımını başlatabiliriz ve bugün olduğu gibi kuyruklar olur diyen rahip Cruz ihtiyaç dipsiz diye konuştu. Hayır kurumlarına olan talep katlanarak artarken bazı hayır kurumları enflasyon ve bağışların azalması nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Çünkü insanlar artık bütçelerini sıkmak zorunda kalıyor. Avustralya Toplum Konseyi'nin geçen yıl yaptığı bir anket hizmetleri olan talebin artması ve işletme maliyetlerinin de artması nedeniyle Avustralya yardım kuruluşlarının üçte birinin 2025'te hizmetlerini geri çekmek zorunda kalabileceğini ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta Avustralya son tüketici fiyat endeksini açıkladı ve yıllık rakamın son çeyrekte tahmin edilenden %2,4 daha düşük olduğunu gördü. Federal seçim yaklaşırken her iki büyük parti de seçmenlere hitap etmek için kendi yaşam maliyeti politikalarını ortaya koyuyor. İşçi Partisi herkese vergi indirimi sağladığını ve çocuk bakımını daha ucuz hale getirdiğini söylerken liberaller hükümet harcamalarını dizginleyerek enflasyonu düşürmeyi vaat ediyor. Ancak 40 yıldan uzun süredir yardım sektöründe çalışan rahip Cruz'un farklı bir fikri var.
Number one, housing. Housing, housing, housing, housing, housing. It's not just a failure of this government or the previous government.
Bir numara konut, konut, konut, konut diyen rahip Cruz, bu sadece bu hükümetin veya önceki hükümetin başarısızlığı değil, onlarca yıldır birbirini izleyen hükümetlerin hepsinin başarısızlığı diye konuştu. Merkez Bankası faiz oranını görüşmek üzere iki hafta içinde toplanacak. Son çeyrekte enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte bazı ekonomistler önümüzdeki toplantıda olası bir faiz indirimi bekliyor.
Evet, zamanımız var biraz. Birkaç mesaj okuyabilirim. İbrahim Bey Melbourne'dan gönderdiği mesajda diyor ki, iyi yayınlar. Dünya düzeni değişti. Sermaye patronu Amerika demokratik sosyal değil. Avrupa korkak. Çin ve Asya ülkeleri can derdinde. Türkiye'yi liyakatsızlar yönetiyor. Halkı dinden kaynaklı hurafe ve açlıkla biat etmeye zorluyor. Düşünmek ve yargılama yasak. Habercilik yasak. Başarılı olmak ve geçmiş manevi değerlerine sadakat suç. Suriye'nin geleceği ve açılım sürecinin sonuçları hükümetin gerçek yüzünü gösterecek. AKP ve yönetim kadrosu, laik Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olan FETÖ örgütü sempatizanı diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Saate bakarak devam etmem lazım. Evet, başka mesajlar da var ama burada kesmek durumundayım. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 playoff turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, playoff turunda lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Hollanda ekibi AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise playoff turunda lig aşamasını 10. sırada tamamlayan Belçika ekibi Anderlecht'le eşleşti. Türkiye Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan maç sonuçlarını veriyorum. Eyüpspor 1, Sivasspor 0, Konyaspor 3, Bodrumspor 1, Hatayspor 2, Antalyaspor 3, Kayserispor 0, Trabzonspor 0, Başakşehir 4, Samsunspor 0, Adana Demirspor 3, Kasımpaşa 5, Göztepe 0, Alanyaspor 1, Fenerbahçe 3, Rizespor 2. Gaziantep Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray bir maç eksiğiyle 54 puanla birinci, Fenerbahçe 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Avustralya A Ligi'nde hafta sonunda oynanan maç sonuçları da şöyle. Brisbane Roar 0, Western Sydney 1, Auckland 2, MacArthur 1, Sydney FC 4, Adelaide United 1, Central Coast 2, Newcastle 2, Perth Glory 0, Melbourne Victory 2. Gelecek haftanın maçları Perşembe günü oynanacak. Wellington Phoenix, Brisbane Roar maçıyla başlayacak.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.